Dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
Programın ikinci kısmında bu defa yönümüzü yine edebiyata çeviriyoruz. İyi edebiyata çeviriyoruz ve stüdyomda Can Yayınları'ndan öykü kitabı çıkan Rıdvan Hatun var sevgili dinleyenler. Edebiyatın iyisi mi olur, kötüsü mü olur demeyin. Olur tabii, yani okumanız varsa iyisi kötüsü olduğunu herhalde ayırt edersiniz. Böyle şeyler sormazsınız bana diye düşünüyorum. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun siz.
Teşekkürler. Programın başında da söylemiştim. Almanya'da yaşıyor. Takvimini takip ettik Can Yayınları'yla Rıdvan Hatun'un ve ayağının tozuyla geldi aslında. Böyle Türkiye'de olduğu bir zamanı denk düşürmüş olduk. O yüzden bu zamanlama için de teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bir hafta oldu.
Evet. Ne zaman ayrılacaksınız?
Pazar günü.
Peki. Şimdi sevgili dinleyenler şöyle bir bakalım. Diyarbakır'da doğdu konuğum. Üniversiteye kadar da Diyarbakır'da yaşadı. 9 Eylül Üniversitesi Gemicilik Fakültesi'ne girdi. İlginç bir serüven. Bitirmediğinizi öğrendim ama biraz o serüvenden başlayalım. Neydi sizi hiç deniz görmeyen bir yerde gemi hayali kurduran ya da deniz hayali kurduran, bilmiyorum sebep neydi, o motivasyon. Gemicilik bölümünde buldunuz kendinizi o dönem. Biraz ondan söz etsek. demek? Orada kitapta da öykülerde deniz etkisi var mı, gemi etkisi var mı diye de onun izini sürdüm, bulamadım ama sürdürdünüz.
Yok, o öyle bir istekti, hayal ettim, araştırdım ama gittiğim zaman neredeyse hiç okumadan bıraktım. Yani ona dair çok söylenebilecek bir şey yok açıkçası.
Evet, peki. O zaman biz söylenecek çok şey bulacağız. Onlara odaklanalım. İstanbul'a bu defa yönünüzü çevirdiniz.
Marmara
Üniversitesi'nde. Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümüne geçtiniz. 2008-2013 yılları arasında İstanbul'da olduğunuzu görüyoruz.
Doğru.
İlk gelişti İstanbul'a üniversite eğitimi için.
Üniversite eğitimi için yaşamaya ilk gelişti. Daha önceden gelip gitmiştim. Ama burada Göztepe kampüsünde üniversite kaydından sonra İstanbul'da yaşadım. Bir 5 yıl.
Evet. Almanya'ya gidiş serüveni olduğunu görüyorum. Üniversiteden sonra işle ilgili bir konu muydu yoksa ailevi bir sebep miydi? Almanya'ya sizi götüren şey nedir?
Özel bir sebebi yoktu. Buradaki bölümün çok da bana göre olmadığını düşündüm. Almanya'da eğitimime devam etmek istedim. Oradaki üniversiteleri araştırdım. Yeni bir başlangıç hayaliydi aslında o da. Yani orada da üniversiteye kayıt yaptırdım.
Yerde problem vardı yoksa aynı bölüm yine Nürnberg değil mi? Alexander Nürnberg Üniversitesi.
Friedrich Alexander Nürnberg Üniversitesi.
Almancanız nereden geliyor? Böyle çok aksansız gibi geldi, böyle kulağa güzel gelen bir Almancanız var. Almanya üniversiteyi bitirip gittiğiniz zaman öğrendiniz mi yoksa daha öncesinde var mıydı Almanca?
Yoktu, neredeyse hiç yoktu. Aksanım olup olmadığını aslında Almanlar daha iyi karar verir.
Doğru söylüyorsun.
Var, bayağı bir aksanım var.
Öyle mi? Var. Hani böyle bir Türk gibi telaffuz etmediniz de üniversitenin
çalıştım.
İsmini. Peki.
Evet.
Böyle. Üniversite orada nasıldı? Tabii Alman disiplini değil mi? Her ne kadar Marmara Üniversitesi de çok güzel, güzide bir üniversite olsa da karşılaştırılınca Alman disiplinindeki bir üniversiteyle aldığınız tekrar yani bilgisayar eğitimini.
Ya şöyle, buradaki aldığım eğitimin paralelinde bir bölüme geçiş yapabilirdim sadece. O da beni yine bilgisayar öğretmenliğine yönlendirdi. Yani onları devam etmeme sebebim galiba yine aynı nedenle bölümün kendisi. Yani yoksa Alman disiplini veya Marmara Üniversitesi'ndeki herhangi bir sorun değil. Bölümün kendisi çok da doğru bir seçim değildi benim için.
Bilgisayar mı, öğretmenlik kısmı mı? Mesela bilgisayar mühendisliği olsaydı yahut başka bir şeyin öğretmenliği olsaydı eşleşme mi yanlış size göre, nedir?
Programlama üzerineydi daha çok Almanya'daki. Onu oturup çalışmak gerekiyor, yeni bir dili öğrenmek gibi. Ve o benim ilgimi çok çekmedi. Çok da başarılı değildim galiba bu alanda. Evet.
Metin yazarlığına gelene kadar birçok iş var.
Bayağı.
Ama hani öykülerindeki o edebi ustalığı okuyan dinleyicilerimiz, sizin de okuyucularınız acaba Rıdvan Hatun'un baristalık yaptığını biliyor mu?
Bilmiyorum, çok da önemli mi?
Bence önemli. Evet. Bir hizmet sektöründe olduğunuzu görüyorum.
Tabii.
Değil mi? Bir süre.
İlk gittiğimde çalışmam gerekiyordu tabii ki. Hizmet sektöründe çalıştım. Çünkü en kolay iş bulunan ve zamanları kendime göre ayarlayabileceğim işler onlardı. Baristalık yaptım, garsonluk da yaptım. Mutfakta da çalıştım. Ama kısa bir dönemi kapsıyor bunlar.
Metin yazarlığına geçiş nasıl oldu? Almanya'dan önce var mıydı?
Burada
şöyle çok yazınsal Almanya'dan önce ne vardı diye sorayım. Sonra metin yazarına taşıyayım sizi.
Tabii şöyle yani yazmaya nasıl başladığıma dair bir soru. Öyle bir soru.
Tabii.
İlkokul 3'te bir hayranlıkla başladı. Güzel yazı dersimize giren öğretmenimiz derste çok güzel romanlardan pasajlar okudu, şiirler okudu. Ben de çok etkilendim bundan ve kendim de bir şeyler yazmaya çalıştım. Onun öyle komik bir anısı da var. Kendi yazdığımı okuyamadım derste. Böyle sonra ara ara devam ettim.
İlkokul 3 iddialı bir şeymiş değil mi? Zaten yazma, yavaşlama açısından okuma için olur da.
Evet, ama benim suçum değil çünkü çok güzel okuyordu. Ben de yapabilirim zannettim. Ama işte tabii daha ciddi 2010'da başladım. Böyle dönem dönem aralıklarla yoğunlaşan, azalan bir süreçti pandemiye kadar.
Peki. Almanya'ya tekrar dönecek olursak, hı hı, metin yazarlığını orada nerede yaptık?
Orada değil, ha, o değil. Şirket, hı hı, aslında Kanada ve Türkiye kaynaklı, hı hı, bir şirket. Bu kişisel bakım ürünleri, hı hı, satıyorlar. Hı hı. Onların web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, hı hı, böyle.
Evet. Acaba değil mi, o şirket güzel bir keşif yapmış. Yıllar sonra Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden bir tanesinde, değil mi, birçok kişi yazıyor ama hep reddediliyordur diye düşünüyorum. Canlı yayınlarının yani o spektrumunda yer almazlar diye tahmin ediyorum. Kabul edileceğini duymuş olsaydı herhalde daha farklı bir gözle bakarlardı ki siz de adım adım zaten yazarlığınızı o noktaya taşıyorsunuz. 10 yıldır Almanya'da yaşadığınızı görüyoruz. Yine orada özel bir şirket bünyesinde metin yazarlığı ve ara sıra da rehberlik yaptığınızı görüyorum. Turizm değil mi? Turist rehberliği mi? Nedir?
Eğitim turizmi. Yani buradaki lise öğrencileri yurt dışında eğitimlerine devam etmek istedikleri zaman öncesinde okulları görmek, programlara katılmak istiyorlar. Bu onların kabul edilmesi için de etkili oluyor.
Evet.
Öyle. Evet.
Tabii son dönemlerde sevgili dinleyenler bu gerçekten çok yaygınlaştı. Benim de ders verdiğim üniversitede yaz okulu dersindeyiz. Böyle bir gürültü oluyor. Bakıyorum tabii ki burada Rıdvan Hatun'un yaptığı iş bundan çok daha farklı bir iştir. Onu söyleyeyim. Üniversitede ders veriyorum amfide. Camdan böyle bakıyorlar mesela insanlar. İşte nasıl olacak, hani burayı tercih edelim mi, tercih etmeyelim mi, tercih ettiğimiz zaman nasıl bir yaz okulu dersini veren hocası var ya da normal hocaları nasıl hocalar diye bakıyorlar. Bazıları içeri giriyorlar, böyle şeylere bakıyorlar, dersliklere, böyle sıralara falan böyle oturuyorlar, bakıyorlar tahta buradan güzel gözüküyor mu diye. Tabii insan o zaman kendini böyle hayvanat bahçesindeki böyle maymunlar gibi hissedebiliyor. Ben öyle hissetmiştim çünkü beni izliyorlar, değerlendiriyor, ona göre okula gelecekler ya da gelmeyecekler, kayıt yaptıracaklar, yaptırmayacaklar. Yurt dışında da bu böyle. Öyle mi?
Böyle muhtemelen. Hmm. Şimdi ona çok hakim değilim. Gelen öğrenciler Türkiye'de okuyorlar.
Size gelen öğrenciler, evet, Türkiye'de okuyorlar.
Evet. Anladım. Onlar eğitimlerine Almanya'da veya Amerika'da, Kanada'da devam etmek istiyorlar ama öncesinde bazı programlara katılıyorlar. Ben de onlara rehberlik yapıyorum.
Evet. Şimdi sizin 2010 yılından bu tarafa biraz önce yazmaya başladığınızı konuştuk. Hı hı. Evet, 2019'a kadar da herhangi bir yerde bunu yazmadınız değil mi? 2019 başlangıç tarihi.
Yayınlanma
tarihi.
Evet, evet, evet. Başlangıç.
2010-2019 arası profesyonel olarak yazıyorsunuz fakat yaklaşık 9 yıllık bir bekleyiş var. Nedir, evet, bunun sebebi?
Hazır olmak. Çünkü o hemen istediğimiz metinler ortaya çıkmıyor. Çok çalışmak gerekiyor. Bir noktadan sonra cesaret edip göndermeye başladım.
Hı hı. 2019'da ilk nereye gönderdiniz? Şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Dergi mi yoksa yayın evi mi diye sormuş olayım.
Yayın evi. Bir roman dosyasının bittiğine inandım. Onu
konu neydi bu arada? Bu roman dosyası billur örüntülerdeki öykülerden bir tanesi, bile kısa bir hali olabilir mi?
Hayır.
Değil.
Değil. Öyle değil. Konusunu da çok anlatması zor oluyor bazen. Bir masanın etrafında toplanan farklı karakterler nereden geldikleri üzerine hikayeler ilerliyordu. Ben bunu Meltem Gürle'ye okutma şansı buldum ve güzel bir dönüş yaptı. Eksiklerini, iyi yanlarını gösterdi. Sonra yayın evine gönderdim. Dönüş yaptılar. Yayın evi de ilk etapta iyi buldu ama sonlara doğru yayınlanmaya değer görmedi.
Başları mı, nasıl oldu? Belki kağıt kriziyle de ilgili olabilir mi acaba bu? Yani yayınlanmaya değer görmemesinin sebebi sizin dışınızdaki başka bir şey olabilir mi? Çünkü billur örüntülerdeki öyküleri yazan yazar yazmış oldu sonuç olarak onu da. Ya da edebi sizin o kaliteniz o zaman belki o noktaya ulaşmamış mıydı?
Bu roman üzerinde konuşursak baktığım zaman o romana haklılar diyorum. Yani iyi değildi o kadar.
Peki bir revize ya da ondan sonra tekrar yakın zamanda, çünkü bir emek... Sonuç itibariyle.
Ama o emek sonuç itibariyle bu son noktaya gelinceye kadar etkili oluyor ve bu kitapta da konularıyla olmasa da sonucuyla çok şey katıyor. Yani tekrardan o romanı yayınlanmaya çalışmak yerine...
Enerjimi başka bir şeye veriyorum diyorsunuz.
Tabii o kadar iyi bir, yani o kadar istekli olduğum bir konu değil oraya tekrar dönmek.
pandemi ama verimli geçmiş. Notlarıma baktığım zaman sizin açınızdan atölyeleri kayıtlar. Evet. Online'dı muhtemelen.
Aynen atölyeler. Online atölyelerde. Pandeminin kendisi tabii ki hepimiz için çok kötüydü.
Siz Almanya'daydınız.
Almanya'daydım.
Türkiye'deki atölyeler miydi?
Aynen
bunlar?
Türkiye'deki atölyeler. Almanya'daki bazı atölyelere de katıldım. Ama Türkiye'deki kadar uzun süreli olmadı, devam etmedim. Bu atölyelerde öyküler birikti, gelişti ve bunları dergilere göndermeye başladım.
Kimlerin atölyeleriydi bu arada?
Öykü atölyesi Notos, Semih Gümüş. Orada uzun süre kaldım. Sonra senaryo için de bir ilgi duydum. Ayfer Tunç'un yazmak atölyesindeki senaryo atölyesine katıldım. Ve yine yazmak atölyesinde çok güzel bir okuma atölyesi var. Cem Alpan yapıyor. Ona devam da ediyorum hala zaten. Bunlara yani bu verimli geçti.
Bunlar dinleyiciler açısından da değil mi, çok fazla tabii, mecra var.
Tabii.
Referans olması konuğumun tabii bağlamında önemli. Bu üç atölyenin tabii notunu almış olurlar. Aha. Çünkü mesela geçtiğimiz hafta bir ressam konuktu. Ve atölyelerle ilgili ve diğer konularla ilgili de insanların soruları vardı. Hep o soruları da yayından sonra da cevap aradılar ve vermiş olduk. O sebeple çok değerli. Atölyelerden sonra dergilere göndermeye başladınız. Okur muydunuz dergileri?
Evet.
O dergileri yani tabii, notuzlu
tabii
dergileri.
Okuduğum ve aralarında yer almak istediğim dergilere gönderdim. Çünkü hep bir hayranlık duyuyordum bu dergilere. Varlık, Notos, Sözcükler, Kitaplık. Bunlar matbu dergiler. Ve uzun yıllardır bu işi yapıyorlar. Önemsedim onlardan onay almayı.
Nasıl dönüşler geldi orada? Onlar bir kritikle mi dönüyorlar yoksa yayınlanabilir deyip geçiyorlar mı? Nasıl oldu?
Evet, evet yayınlanabilir deyip geçiyorlar. Ama yani bir kritik ve geri dönüş anlamına da geliyor bu. Yani yeterli bulduklarına dair.
Öyle. Tabii bir özgüven de gelişmiş oldu değil mi? O romandan sonra sonuç olarak dergilerin bu kabul görmüşlüğü. Bir dakika, o zaman ben Türkiye'nin en büyük yayın evlerinden birine de öykülerimi de gönderirim dediniz. Yayınlanan öyküler miydi bunlar bir yerlerde?
Bir kısmı yayınlanan öykülerdi. Bir kısmı hiç yeni öyküler ve eski olsa da yayınlanmayan öykülerdi.
Evet. Nitekim Can Yayınları'ndan bir dosyaya ilişkin olumlu cevap geldi ve Billur Örüntüler yayınlanmış oldu. İsim de derin tabii, öykülerdeki analizler de öyle, mesela hiç dünyasına girmesi kahramanların. Bu kitaba ismini veren öyküyü siz mi ön plana çıkardınız, yayın evinden mi geldi?
Kitabın adının bu olmasını istiyordum. Bu öyküyü, sıralamayı editörüm Mustafa Çevik Doğan yaptı. İlk öykü olmasına o karar verdi ama adına başından beri buydu. Öykü.
Peki. Şimdi ilk öyküye bakalım o zaman. Billur Örüntüler'e değil mi? Kahramanımızın iç dünyasına dalıyoruz bu öyküde ve onun yalnızlığına ortak oluyoruz. Bir yalnızlık öyküsü bu. Alıntı yapacak olursam sevgili dinleyenler, üniversitedeki 11. yılın tabii kullanılan dil bağlamında da farklılık var. Okuyucu kahramana sesleniş bağlamında. Şehir sana yabancı, otobüsler dolu, kapalı, açık, her yer havasız. Kimsenin arkadaşı değilsin, hiçbir kulüpte yoksun, tek oturmanın havalı olmadığını biliyorsun. Profesör, doçentler, asistanlar, öğrenciler dolmuş, şoförleri, otobüste yanına oturanlar, ayakta dikilirken bana bakanlar, amcalar, teyzeler, hepsi kötü, inanılmaz, belki hepsi adi, hepsi ipli, düğümlü, biricik, kendine duygulu. Hiç kimseyle iletişim kuramadın, kötü olduklarından eminsin. Hele biri gerçekten kötü kalpli, iki yüzlü, cahil, faşist, ırkçı, fırsatçı, tacizci, sinsi, aşırı yardımsever, sağcı, solcu ve gerekli durumlarda hiçbir şey ve nükleer savaş sonrası antenlerini temizleyen bir uydu ve gündüzleri tavuk karısı her şeyi bildiğini sanıyor ve tostunu çöpe attı ve ötekiler onunla gülüşüyor, birini öptü çoğaldı diye ifade ettiği metinlerde ve özellikle kurduğu değil mi cümlelerde. Biraz Billur Örüntüler'in bu diline odaklanalım.
Bu öyküden bahsediyorsak, evet, burası aslında benim düz yazı şiir gibi gördüğüm bir yer. Orada bir özgürlük alanı açılıyor. Karaktere de uyuyor. Şiir yazmaya çalışan şair bir karakter, öykü kişisi. İkili bir anlatıcı kullandım burada. Sen diye kendine hitap ettiği yerlerde anda tutuyor onu. Çünkü görülmediğini düşünüyor ve kendine hitap ediyor. Öbür taraflarda da Ben diliyle yazılan yerler. Hı hı. Buralarda düz yazı şiir devam ediyor ve şöyle düşündüm ben bu öyküde. Şiirin oluşumunu şairin hayatındaki kaynağıyla birlikte görmek. Hı hı. Bu fikir bana enteresan geldi. Bu öykü öyle ortaya çıktı.
Rıdvan Hatun'un Billur Örüntüler kitabındaki öykülerin etrafında dolaşıyoruz sevgili dinleyenler. Neresine vurmak istedin öyküsü de Ayaz'ın, değil mi? Hı hı. Merkeze alındığı bir öykü. Bir mahalledeyiz. Hı hı. Küçük bir mahalledeyiz. Hı hı. Bir insanlar arası ilişkiler çok gelişmiş. Hı hı. Girift ya da diyelim.
Evet, bir ilçede bu. Ayaz merkezde gibi duruyor. Çünkü adı anılan tek karakter o. Ama anlatıcı başka bir çocuk. Hı hı. Uzaktan Ayaz'a imreniyor. Ve sevmiyor onu. Ona sinir oluyor. Bu bir sınıfsal bir çatışma gibi bir aynı zamanda. Öyle bir baba oğul ilişkisi o öykü. Hı hı. Yani benim ideal bir gördüğüm, idealimdeki bir baba sembolü gibi gördüğüm bir baba karakteri var burada. Ve çocuğun bir epifani yaşadığı, bir şey öğrendiği, küçük bir büyüme anı yaşadığı bir pasajda biten öykü.
Verdiğiniz bir röportajda gelen dönüşlerden söz ediyorsunuz, değil mi? Sosyal medyayı takip ettiğinizde gelen güzel yorumlardan mutlu olduğunuzu belirtmişsiniz. Biraz da utanarak söylüyorum diye sürdürdüğünüz cümlede önünü alamadığım hayallerde, senaryolarda aydan dünyaya baktığımı da hayal ettim, yerin dibine geçtiğimi de. O yüzden şimdilik arada bir yerde olmaktan mutluyum demişsiniz. Röportajdan bu tarafa ne değişti? Var mı?
Yok, pek bir şey değişmedi. Hı-hı. Hala öyle olduğunu düşünüyorum, arada bir yerde olduğumu. O röportajdaki soru, yanılmıyorsam, şöyle bir soruydu. Neler hayal ettiniz, ne umdunuz, ne buldunuz gibi bir soruydu. Tabii işte masanın başında otururken kendi başıma hayaller kuruyorum. Ve kitabın kaderine dair, işte ne olur diye. Bunun skalası çok geniş oluyor. Çok iyi de sonuç almayı hayal ettiğin oluyor. Çok kötü veya utanacağın sonuçlar da olabileceğini düşünüyor insan. Onu açıkça yazmak istedim.
Evet, kitapta travesti bir karakter, üçüncü öykü değil mi? Travesti bileklerini eline, yani şiirsel anlatım o çaba aslında sürüyor. Başlıklarda da kendini gösteriyor. Bu hikayede dediğimiz gibi bir travesti var. Ama annesine umreye gitme parası biriktiren bir, onu gönderen de bir travesti. Dolayısıyla kahramanı tasvip etmeyenler bile öykü okuyucularında bu girişle birlikte bir sempati duyarak değil mi, dahil oluyorlar öyküye. Çünkü önemli bir nokta, hem anneye olan hürmet, sevgi anlamında, hem dini inançla da desteklenmiş bir bir sempati duyulması da sağlanmış okuyucu nezdinde. Pembe saçlı bir köpeğin sahibi olan ilginç bir travesti. Sayfa 30 ilk paragrafa bir bakalım. Yer yer bu öyküden alıntılar yapalım sevgili dinleyenler. Şimdi ilgili kısmı açtım. Evet, sayfa 30 ilk paragraf demişim. İstanbul'daki ilk yılımda sakallarım lazerle gitti. Tabii bir dönüşüm yolculuğu aynı zamanda bu. Bütün vücut 20 seanstan fazla girdim. Saçlarım biraz uzayınca peruğu attım, kaynağa geçtim. 100 yıllık eczacı kalfası Abdullah amca 2 haftada bir şırıngası 150 liradan hormon iğnemi yaptı. Dış kapıyı tam kapattırmıyor, ayakkabılarını çıkarmıyor. 2 haftada bir beni karanlık hole yatırıp iğnemi yaparken tövbe çekiyor. Allah razı olsun, onun sayesinde memelerim ceviz kadar büyüdü. Bir limona benzedi, sıktım, sonra silikon taktırdım. Çıkarttırdım, taktırdım diye sürdürdüğü metinde.
Yani ilk söylediğinize binaen sempati oluşturdu mu okurların zihninde o giriş, emin değilim ondan. Hmm. Çünkü o teavülle...
Yani homofobik birisine dini bir yaklaşımla, çünkü niye karşı koyacaklar hemen onu da açıklayayım. Dini gerekçelerle karşı koyacaklar. Muhtemelen hayırsız evlat olduğu için karşı koyacaklar. Ama Tanrı yazar burada, yani bu yaratıcı yazar ne yapmış oldu? Hem ailesine olan sorumluluğunu yerine getiriyor olduğunu aslında ortaya koydu. Hem de aslında dini bir temelle de işte dinine bağlı ya da işte saygılı, dini değerlere saygılı olduğunun da bir fotoğrafını çekmiş gibi hissettim. Yani okuyucu olarak bu benim düşüncem.
Tabii ben buna müdahale etmiyorum. Sadece bu bir görev mi, öyle mi olmalı, yoksa aslında yalnızlaştırılan bir insanın ailesine tutunma çabası mı? Bilmiyorum tabii. Ve bu kontrast...
Tutunma mı, yaranma mı? Tutunma.
Tutunma. Çünkü peki, yaranma için bambaşka şeyler de yapılabilir. O bir araya gelmeyecekleri ortada. Çünkü tek taraflı bir şey var orada. Kardeşinin düğününe bile davet edilmiyor. Yani nihayetinde bu öyküde ben sofistike bir anlatıma gitmek istemedim. Biraz böyle... böyle bir çıplak bir anlatım, tabiri caizse, çok böyle kulak tırmalamayacaksa, ve pasajlarla ayrılan telefon görüşmelerinin olduğu bir öykü o. Şimdi tüm aileler böyledir veya işte bu trans insanların aileleri böyledir diyemem tabii ki. Hatta yeri gelmişken de söyleyeyim, Listak diye bir dernek de var. Bu LGBT Plus aileleri kurdu bu derneği. Yani merak eden olursa Can Can'dan bir film de çekti onunla ilgili, Benim Çocuğum diye. Yani destek gördükleri alanlar da var ama çoğunlukla bu hikayelerin hepsini duyuyoruz. Yani aile kabul etmiyor, kimsesizler mezarlarına gömülüyor. Sonra mirası almak için avukatla tekrardan geri geliyor.
Bir de yani, böyle bir şey var.
Tabii yani o çok hiç bilinmeyen bir şey değil. O yüzden olduğu gibi yazmak istedim. Ne kadar oldu bilmiyorum.
Evimin bilmem kaçıncı basılışı. Saymayı bıraktım. Bıktım. İki çirkin polis geldi. Biri deve, ergen yağlısı, gıdıklı. Ötekini görür görmez unutur insan. Hani onunla konuşurken iki saniye gözüm dalsa, kendime gelince ay bu kim derim. Kolumdan tutup arabaya bindirdiler. Komşudur, esnaftır. Halim yine seyirlik. Hepsini içten selamladım. Bu sefer karakolda ifademi alan polis öbürlerinden farklı. İlk defa gördüm, kanım hemen ısındı diye yine sürdürdüğü metinlerde. Bir taraftan da değil mi, toplumsal bir aslında karşılaşma, neyle karşılaştığını da bu durumda olan kişilerin zaman zaman neyle karşılaşabileceğinin de fotoğrafını çekmiş oluyor öykü. Son bir alıntı yapalım öyküye ilişkin olarak, sonra diğer öykülere gidelim. Ben Tayland'da ameliyat olamadım. Ha, bu arada detaylar da var. O detaylar da derin bir gözlemleme gerektirir değil mi? Hani Tayland'a gidilecek olması, yani öykülerde bir çalışmışlık olma hali de var. Yani Tayland'a mı gidilir yoksa yazarın bu hayal dünyasında mı üretildi bilmiyorum ama o paragrafı okuduktan sonra söyleyeyim. Ben Tayland'da ameliyat olamadım. Kimliğim mavi. Bana saldırdılar. Akşamına biber gazı spreyimi aldım. Minimi çektim. Makyajımı yaptım. Alnımdaki bombeyi kahkülle kapadım. Saldırdılar. Şok cihazımı salladım. Saçlarımı savurdum. Bana saldıranlara neler yapacağımı herkese anlattım. Saldırdılar. Bıçak taşıdım. Küfürlü intikam yeminleri ettim. Havayı delip çevirdim. Saldırdılar. Tövbe ettim. Sokakta kaldım. Birilerinin evine sığındım. Onlar da saldırdılar. Beddualar ettim, çırılçıplak soyundum, yine saldırdılar diye sürdürdü Rıdvan Hatun bu öyküyü.
Şu Tayland'la ilgili söylediğinizde gerçekten oraya gidiyorlar. Şöyle, benim tanıdığım çok uzun süredir, hatta liseden beri iki arkadaşım cinsiyet uyumlama sürecinden geçti. Hatta biri için yazışmalarını falan yaptım Taylandlı bir doktorla. O yüzden gözlemlere dayanıyor.
Anladım. Niye gidiyorlarmış? Hani öykülerden bağımsız olarak.
Orada bu ameliyatlar çok daha büyük bir sıklıkla yapılıyor. Ve doktorlar bu konuda daha tecrübeli. sonuçlardan da daha memnunlar.
Yasal bir
hayır burada da
şey değil, anladım. Tamam, sonuçlardan
memnunum. Önemli.
Peki, önemli tabii. Şimdi bu arada sevgili dinleyenler dikkatli okuyun. Öyküdeki kahramanlar başka bir öyküde karşınıza yine çıkabilir. Değil mi?
Mi. Belki. Mi.
Evet, mi. Yani en azından geçebilir diyelim ya da şey yapalım, konuşalım belki onu sonra.
Evet, öyküler bitti diye düşünüyorum ben.
Evet, evet. Kitaptaki başka bir öyküde. Acaba ben mi şey yaptım, burada yanıldım. Gelincik uykusunda travesti bileklerini elini öyküsüyle bir şey yok mu, selamlaşma?
Hayır.
Aa, yok. Peki. Tesadüf o zaman. Peki. Şimdi Tay gitti Tay öyküsüne baktığımızda da bu defa yine bir başka bir yerde, bir çiftlikteyiz. Değil mi? Nasıl bir köydeyiz burada? Çiftlikteyiz ya da?
Ya gitgide azalan, fakirleşen ve evde sadece evin istenmeyen aslında bir yerde oğluyla, gelininin kaldığı çocuklarıyla bir çiftlik bu. Çiftliğin asıl sahibi Kazım Bey ölünce onun büyük kızı çiftliğe dönüyor. Ondan sonrasında olaylar gelişiyor. Bu şekilde bir çiftlik ve öykü istismar hikayesi.
Önce atlar gitti, sonra mevsimler iç içe geçti. Çiftlikteki küçük başlar ilaçtan zehirlendi, nicesi telef edildi. İyi gübre bulmak güçleşti. Sonbahar erken donu tarlalara vurdu. İlkbahar geç yağışları kara leke yaptı. Ceviz ağaçlarına bordo bulamaç kar etmedi. Düşen yapraklar toplandı, ateşe verildi. Yaz sıcağı ilk sürgünü yaktı. Kazım Bey öldü diye kendi üslubuyla, değil mi, şiirsel anlatımıyla Rıdvan Hatun bunları yazdı sevgili dinleyenler. Peki istismar, tabii bu topraklarda çokça örtbas edilen bir konu. Değil mi?
Evet.
Önemsenen bir konu ama çokça da örtbas edilen bir konu. Yüz üstüne çıkan kısmı ancak bir bölümü bunun.
Evet. Evet, bir hesaplaşma hikayesi gibi de aynı zamanda Zeynep için. O babası öldükten sonra çiftliğe dönüyor. Çiftlikte aslında işte orada yaşayanlarla karşılaşıyor. Şimdi detay vermek istemiyorum sonuna
nasıl
dair. Ve kendi içinde bir hesaplaşma yapmak istiyor. Fakat ya bazen böyle oluyor. Bir şeyin o hesabı yaparken o defterin kapanacağına inanmak çok saflık oluyor. Ve kapanmıyor tabii ki doğal olarak. Böyle bir hikaye bu.
Şimdi sizin de, neler... buyurun.
Çok
tabii.
Pardon. Bir de bu öykülerde mesela istismarın kendisini anlatıp onu tekrardan yeniden üretmek yerine...
Daha kapalı değil mi?
Kapalı buyurun. Olmasından ziyade sonraki nesillere, bunun çocuklarda, torunlardaki etkisine odaklanmak, sonuçlara odaklanmak sanki daha başka bir pencere açıyor. Yani yeni, o şiddeti yeniden üretmenin dışına çıkmış olabiliyor insan. Ben öyle gördüm.
Siz bir edebiyatçı olarak başka bir ülkeden Türkiye'ye bakınca daha belki kuş bakışı bir bakış olabilir. Ne görüyorsunuz bu soruna ilişkin olarak, öyküden bağımsız olarak sorayım?
Büyük, çok da dışarıdan mı bakıyorum ondan emin değilim. Büyük bir farklılık mı görüyorum burada yaşarken ve Almanya'da yaşarken ondan da emin değilim. Yani buna dair büyük laflar edebilecek bir konumda da değilim açıkçası henüz. Bilmiyorum yani.
Kimleri okursunuz?
Çok sevdiğim yazarlar var tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Kazuo Ishiguro'yu çok seviyorum. Thomas Bernhard'ı çok seviyorum. Yusuf Atılgan'ı çok seviyorum. Ondan başka... Ya şu an Raymond Carver'ın öyküleri, Ralph Rodman'ın öyküleri. Bunlar beni çok etkileyen yazarlar.
Tabii sözü kapana getirmeye çalıştım birazcık da. Steinbeck.
İşte. Onu da çok seviyorum.
Evet, fareler ve insanlarla özel bir yeri var mı? Çünkü pasajlarda yer yer, değil mi, fareler ve insanlardan alıntılar yapılması suretiyle okuyucuyla da buluşturuldu. Ki giriş zaten fareler ve insanlardan diyelim. En azından girişi söylemiş olalım.
Tam evet. Yani ona dair de tabii bir aklımda bir şeyler mutlaka döndü. Girişteki şey aslında bir söylence, Grimm kardeşlerin bir masalına dayanıyor.
Tamam, evet. Ben fareler ve insanlar gibi düşündüm.
Yok ama vardır mutlaka, bilinç dışıyla onu da düşünmüşümdür. Ama asıl oradaki geçen pasajlar Grimm kardeşlerin Fareli Köy'ün kavalcısı.
Ah tabii, Fareli Köy'ün kavalcısı, evet, çok haklısınız. Giden şey... Tabii doğru.
Evet ve şöyle...
Çünkü nasıl bu atlanabilir değil mi? Evet. Fareler, kavallar, doğru. Fareli Köy'ün kavalcısıydı. Yanlış oldu.
Hiç önemli değil yani, bence değil. Grimm kardeşler bunu bir masal gibi anlatıyor. Ama bu Almanya'da bir kasabanın söylencesi, bir hikaye ve temeli de şuna dayanıyor. Buna inanıyorlar. Kesin bir bilgi değil bu. 1200'lü yıllarda bir kasabadaki genç çocukların askere gönderilmesi ve kasabadan ortadan kaybolmaları, yani geri dönmemeleriyle ilgili. Çünkü bu masalda da önce fareler kayboluyor, kavalcının peşine takılıyor. Sonra kavalcı geri gelip çocukları flütüyle yoldan çıkartıp götürüyor. Onun böyle evrilip o söylencenin Grimm kardeşlerin masalına
dönüşmesini biz aslında ana öyküde görüyoruz. Ona söylenmedi. Nereden bilecektiniz ki büyükleri yakalamak kolay değil. Onlar kapanlara girmez. Evdeki her köşeyi sizden daha iyi ezberlemişlerdir. Ne zaman uyuyup ne zaman uyandığınızı bilebilirler. Bazıları neredeyse kunduz boyunda. Küçükler gibi tecrübesizce dolanmazlar diye aslında, değil mi, ana öyküde de yani o selam çaktığınız kısım tabii dışında ana öyküde de aslında fareler ve kapanlar, ya fareler daha tabii doğrusu.
Bir öykü aslında kapan, benim bir anlatmak istediğim mültecilik öyküsü. Ama onu olduğu gibi anlatmak, böyle meseleleri yazının iki boyutlu evrenine çekmek, onları sadece bunun için yazılmış gibi gösterebiliyor. Yani sakil duruyor. Bunu daha farklı nasıl anlatabilirim üzerine düşününce bu tarz bir öykü çıktı ortaya.
Ana konuya ilişkin peki siz ne söylersiniz? Yani hani öyküde tabii ki sakil durmaması tabii için bunu bu şekilde şöyle anlatmak lazım.
Yine bir işte bir meselenin, yeryüzünün bütün meselelerinde olduğu gibi sonuçları ile ilgili kafa yorduğum bir şeydi. O an öykünün merkezindeki öykü kişisi bir kadın Almanya'ya gelmiş. Kardeşi de yine onunla beraber Avrupa'da başka bir yerde. Evinde fareler çıkmaya başladığı zaman bunu kendi çocukluk anılarına bir yerde bağlıyor ve yaptığı yolculuğa. Yani öykünün merkezinde işlemeye çalıştığım, ne kadar olduğunu bilmiyorum, bu.
Peki tatlı öyküsüne geçelim. Bu defa iki sevgili.
Karı koca.
Karı koca daha doğrusu, evet. Bir yandan tatlısını yerken bir yandan da eşine artık başkasına aşık olduğunu söyleyen, değil mi? Diğer taraf sadece ne sen diyebilmiştir koca. Evet. Ne? Ya da kadın mı?
Kadın.
Buyurun.
Kadın.
Evet. Tatlısını yiyen kişi, değil mi, koca? Kadın ne sen diyebilmiş kalmıştır. Çünkü başka birisine aşık olduğunu söyleyecektir adam karısına. Bütün bir öyküde aslında bunun üstüne kurulu o an, yani o ağzından çıkan anın hesaplaşması ve konuyla olan hesaplaşma, kadının iç sesi burada bizimle buluşuyor.
Bu bütün bir hayat aslında, bir karı koca hikayesi ve erkeğin ve kadının toplumdaki konumlarıyla ilgili düşündüğüm bir öykü. Yani adam işte hayatının ikinci baharında diyeceğim, başka bir aşka yelken açabiliyor ve bunu karısına bir pastanede, sık geldikleri pastanede söylüyor. Kadının oradaki sorgulamaları, bütün bir hayatının gözünün önünden geçirdiği anları ve bunun kendisinin niçin böyle yapamadığını ve sorguladığı bir öykü o. En nihayetinde, yani öykünün temelinde ne oluyor? Adam başka bir kadınla ilişki yaşıyor. Başka bir hayat bekliyor onu. Kadın da tatlısını yiyor.
Peki bir Türk yazar olarak yani gözlemlerini çoğunlukla Türkiye'den alan, Türkiye'den beslenen o özellikle ilişkilerden ya da toksik ilişkilerden bir yazar olarak bunu bu şekilde yazdınız. Almanya'daki gözlemlerinize dayanarak acaba aynı öykü çıkar mıydı eğer Türkiye'deki gözlemler olmasaydı? Tatlısını yiyen bir kadın bir taraftan böyle bir reaksiyon alıyor ve o kendi dünyasından yorumlanışı acaba 3 aşağı 5 yukarı aynı mıdır? Neyi farklı olurdu?
Ya şimdi
çift kültüre hakim tabii, olduğunuz için soruyorum.
Yani insanları göz önünde alınca her şey olabilir tabii ki yaşadıkları şeye göre. Böyle bir anda yaşanabilir. Farklı bir şey de olabilir. Fakat tabii burada eleştirilen şey kadına o ana kadar dikte edilen şeyler olduğu için ve hiç aşık olabileceğini düşünmediği için daha farklı bir şey yaşanırdı muhtemelen. Olabilir yani. Başka bir öyküde başka bir şey olabilir. Başka bir ülkede. Bilemiyorum şu an.
Oğlumla ilgili notların olduğu tomara bakıp şöyle yapalım. Evet, psikolog bana oğlumu anlatıyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Oğlumla ilgili notların olduğu tomara bakarken gözlerimin önüne Mustafa geliyor. Aslında buraya gelmeden önce bile, hatta son birkaç gündür sürekli onu düşünüyorum. Sarı mıstık. Amcama çekmiş, onun en küçük çocuğu öyleydi, intihar etti. Benim oğlum gibi bileklerini enine kesmedi diye devam eden metinde.
Evet, bu gelincik uykusu öyküsünde geçiyor. Yani bu öyküde de bir baba oğul oğlunu psikoloğa götürüyor. Çünkü çocuk intihar girişiminde bulunuyor. Bu intihar girişimi babanın zihninde kendi yaşadığı bir çocukluk anısına götürüyor onu. Ve iki intiharla ilgili bir kıyas yapıyor kafasında. Amcasının oğluyla yıllar önce intihar edip ölen ve şu an işte bileklerini kesip intihar etmeye çalışan oğlu.
Türkiye'deki ebeveynlik ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz çocuklarla yaşanan?
Böyle şeylerde genel konuşmak çok zor. Yani her ailenin farklı iletişimi oluyor. Bazıları çok güzel, ideal bir iletişim kurabiliyor çocuklarıyla. Bir başkası hiç bizim yadırganabilecek şeyler yaşayabiliyor. Ama daha şöyle söyleyeyim, kıyas yapmam için sordunuz galiba belki. Daha korumacı ve daha aileye bir şekilde daha çok içli dışlı ilişkilerimiz var. İyidir veya kötüdür demiyorum.
Evet. Biraz dinlendireceğim konuğumu. Son gelen kitaplara şöyle bir bakalım. Murat Menteş'ten Derde Deva Randevu kitabı ulaşmış. Alfa yayın evinden imzalı göndermiş. Teşekkür ediyorum. Evet, arkasına baktığım zaman açıklama kısmını göremeyeceğim. Bir çizgili bir bir eser sevgili dinleyenler. Açıklama kısmı olmayınca kaldı. Tam da kargo yeni açılmıştı. Halbuki ne güzel, arkasını çevirdiğimiz zaman birkaç şey yazar en azından. Şimdi sadece resimler olunca çizgi romanlı bir eser değil. Murat Menteş'in Derde Deva Randevusu yeni çıkan. Profesör Seval Şahin Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde daha önce de programımızda çeşitli defalar konuk olmuştu sevgili dinleyenler, biliyorsunuz. Bu hafta onunla biz haberleştik, telefonlaştık ve Seval Hoca yeni bir yayın evi kurmuş. Onun bilgisini vermek istiyorum size. Sanatkritik.com diye de bir portal yapmış. Sanat Kritik yayınlarını kurmuş. Burada Fatih Bakırcı editörlüğünde 3 yazar sözlüğü yayınlanmış ki Bilge Karasu sözlüğü, Şule Gürbüz sözlüğü ve Şair Divanı'nı bana gönderdiler. Onu inceleyeceğim. Evet, Bengü Düşgör'ün bunlara ilişkin bilgi verdi bana. Bilge Karasu sözlüğü, İhsan Oktay Anar sözlüğü. Bu sözlüklerle ilgili olarak Fatih Bakırcı'yı önümüzdeki haftalarda stüdyoya konuk edeceğiz. Evet, İhsan Oktay Anar sözlüğünü atladık. Üç sözlüğe ilişkin Fatih Bakırcı'yla, editörle, bu serinin editörüyle konuşacağız. Öncelikle onun bilgisini vermiş olayım size. İkinci olarak bu Sanat Kritik'ten çıkan Mürekkep Lekelerinden Hafızanın Diyarına adlı, yine Türkiye'de sözlü tarih çalışmalarını içeren bir çalışma. Tevfika İkiz'in, ki programa konuk olmuştu hatırlayacaksınız, Hülya Ergün Taşdemir'le müştereken yazdığı psikanaliz araştırmalar serisinin ilkiymiş. Tevfika İkiz'in editörlüğündeki bu kitap. Profesör Tevfika İkiz Hoca'ya da sevgilerimizi iletelim. Ve Şair Divanı'nı görüyorum. Şiir ve psikanaliz üzerine Bengü Düşkür'ün yazdığı yine psikanaliz ve sanat serisinin ikinci kitabı. Sanat kritiği de biz bundan sonra yakından takip edeceğiz ve oradan çıkan eserlerle de sizleri buluşturacağız demiş olalım. Alfa Yayınları'ndan Burak Dalgın'ın Mizan kitabı ulaşmıştı elime. Türk modernleşmesinin büyüme hikayelerinin anlatıldığı bir çalışma Mizan'da. 1876-1908 arası 32 yıl eğilip bükülen, zamana bahşedilen 14 hikaye ve önemli şahsiyetlerin üstünde dolaşan bir uçan halı. Temkinle hamle, istikrarla hürriyet, teknikle kültür, doğuyla batı, barışla savaş, geleneksel yaşam ve yeni hayat arasındaki hassas dengeyi içeriyor. Modernleşmenin gelişme coşkusunu ve büyüme sancılarını beraber yaşadığı iki meşruiyet arasında zorlu dönemi anlatıyormuş Mizan. Burak Dalgın'ın bu kitabını size hediye etmek istiyorum. Belki ilginizi çeker. Masada büyük olduğu için konuklara kitabı böyle fırlatarak veriyorum. Kusura bakmayın.
Yok, rica ederim. Teşekkür ederim.
Sağ olun.
Çeker tabii.
Şimdi Rıdvan Hatun'la öykülerini konuşuyoruz. Kim öykülerini? Öykülerinin de tadını kaçırmadan konuşalım. Bir tez çıkmıştı değil mi sanki? Bencil Karıncalar, Kaplan ve Kuşt öyküsünün altından. Hani onu okuyucuya bırakalım. Site sineması, bu defa bir sinemadayız sitede. Var mıdır böyle? Mesela ben rastlamadım ama sizin belki yaşadığınız yer itibariyle öyle miydi? Sitesi nasıldı? Biraz hani ondan söz edelim ya da belki hayal ürünü bir şeydir, kurgudur bilmiyorum ama.
Öyle bir sinema olduğunu biliyorduk önünden geçerken çocukken. Burada şey filmler gösteriyorlardı.
Tamam.
Böyle.
Evet.
Vardı.
Sıkıştırayım mı konuğumu? Kültür filmleri mi? Nasıl film?
Peki. Kimisi için kültür bilmeyen.
Evet. Peki Marina Evcil Leopar değil mi? Fotoğrafçı Vladimir. Biraz Vladimir'den mi bahsedelim? Nasıldır? Nasıl bir karakter?
Marina Evcil Leopar Sibirya'da geçiyor. Bunu ben bir belgesel röportaj izledim. Gerçekten öyle bir Vladimir gibi bir adamla kilisenin yanında bir baraka kurup oraya atılan evcil hayvanları alan bir kilise vardı bu bahsettiğim belgeselde. Ben o iki hikayeyi birleştirip alt metinde kendi söylemek istediğim üzerine de çalıştım. Böyle bir öykü yazdım. Yani Vladimir aslında fotoğrafçı değil. Vladimir fotoğrafçıya gidiyor. Fotoğrafçıyla çalışıyor. Çünkü leoparı var. Onun leoparıyla...
Fotoğrafçı virgül Vladimir olacaktı. Evet.
Aynen. Fotoğrafçı onun leoparını bir nevi kiralıyor. Çünkü fotoğraf çektirmeye gelen insanlar oluyor. Mankenler ve işte influencerlar falan.
Peki. Mavi beyaz artan ipliklerde değil mi? Bu defa Zarife Nene.
Mavi beyaz pembe orlon iplikler.
Ha, orlon iplikler evet. Zarife Nene bir yandan cep telefonu notlar alınca böyle sevgili dinleyenler yalan yanlış da yazdığım oluyor bazen. Zarife Nene bir yandan örgü örüyor. Bir yandan çocuklara cinli hikayeler anlatıyor. Evet. Aslında sizde nasıl, çok anlatırlar mıydı size cinli hikayeleri? Neler çıkar değil mi? Aslında bizim açımızdan da bakılınca çok bizlik bir şey olunca şeytan çıkarmadan falan belki çok o öykülerden korkmayız ama insanlar öyle cinli filmlerden falan biraz korkarlar evet. Sanki. Çocuklar çok korkmadı gerçi Zarife Nene'nin öykülerinden o kadar.
Çok da beğenmediler. Beni genellikle odadan kovulurdum galiba öyle. Çünkü küçüktüm. O böyle bir silik bir anı gibi. Onu hayal edip işte anlatmak istediğimle birleştirip bir atmosfer, kurgu, dil oluşturmaya çalıştım. Öyle bir öykü çıktı orada da.
Peki bu kitap yeni öykü yeni. Kitabı. Yayınlanmış sizi kaç öykü vardı? 10 var mıydı?
Kitapta mı?
Evet,
13
evet.
öykü.
13 öykü var. Bu 13 öykü sizin mevcut öykülerinizin ne kadarlık bir kısmını oluşturuyor?
Bilmiyorum onu.
Evet. Yani çok öykü vardır yayınlanmamış diye düşünüyorum bu 9 yıllık süre içerisinde. Ya daha bile fazla süre içerisinde
yazılan. Evet, yayınlanmaya veya değer olsaydı belki onları da başka bir dosya olarak değerlendirirdim. Hmm. O yüzden onun hesabını yapmak çok zor.
Ha, o zaman şey diyelim, yeni öyküler olacak ya da yeni işler olacak. Hı-hı. Neler olacak?
Tabii yazmaya devam ediyorum öyküler. Bunlardan bir dosya oluşursa ikinci kitap için yayın eviyle, editörümle konuşup
yine öykü kitabı. Hı-hı.
Evet, ilk Hı-hı. etapta çalıştığım o. Ama ileride başka ne olur bilmiyorum.
Peki var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
Yo, çok teşekkür ederim. Evet. Güzel sohbetiniz için,
ben
davetiniz için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun. Rıdvan Hatun'un Bildir Örüntüler canlı yayınlarından çıkan yeni öykü kitaplarındandı. Biz de Rıdvan Hatun'u Almanya'da yaşarken İstanbul'daki takvimine denk düşürdük ve konuk ettik. Teşekkürler tekrar geldiğiniz için, haftaya görüşmek üzere.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.